güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Hafta içi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Almanya'nın Solingen kentinde yıllar önce ırkçı neo-nazilerin kundakladığı evde yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç 30 Ekim'de hayatını kaybetti. Irkçılıkla mücadelede cesaretiyle simge bir isimdi Mevlüde Genç. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor. 29 Mayıs 1993'te Solingen'de yaşananları ve hayatını kaybedenleri hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz programımızın ilk dakikalarında sizlere. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamızla birlikte. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Altaylardan Balkanlara köşemiz var. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda olacak ve 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügati Türk'ü konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Geçtim senle dolu sokaklardan, ne hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden uzaklardan. Dağılır her yere feryadım karayım, bir ümidin olsun her zaman arayım, sesini duyup da öylece kalayım. Sensiz sessiz akşamlardan bir bilsen ağlamak çare de değil ki. Öleceğim mi kalacağım mı belli mi? Bir sor nasıl geçiyor burada günlerim. Vazgeçilmez oldum kararlardan. Geçtim senle dolu sokaklardan, ne hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum senle dolu sokaklardan, ne hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden uzaklardan. Hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden uzaklardan. Geçtim senle dolu sokaklardan, ne hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden uzaklardan.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan başladı. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Hünver hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Irkçılıkla mücadelede cesaretiyle simge bir isimdi Mevlüt'e Genç. Ve bize tabii ki o acı günü bir kez daha dinleyicilerimizle buluşturmayı hatırlattı. Ve bugünü bir kez daha analım ve bu acıları bir daha yaşamayalım temennisiyle başlamak istiyoruz sözlerimize. Mevlüt'e Genç, Almanya'nın Solingen kentinde yıllar önce iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. Geçtiğimiz pazar günde kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dilerseniz hocam Solingen'deki faciayı anmadan önce Mevlüt'e Genç'i biraz dinleyicilerimize yakından tanıtalım. Çünkü evet. O gerçekten simge bir isimdi.
Evet, öncelikle Mevlüt'e anaya Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına hem başsağlığı hem de sabır diliyorum. 29 Mayıs 1993 Almanya tarihinin, yani Almanya Federal Cumhuriyeti'nin yakın tarihinin kara lekelerinden biri anlamına geliyor. Daha önce 1988'de Schwandorf'ta, sonra 1992 Kasım ayında Berlin'de ve nihayet 29 Mayıs 1993 günü de Kuzey Rhein-Westfalia'da Solingen kasabasında bu Naziler ya da faşistler adını ne koyarsanız koyun, işte aşırı sağcılar bunu bir yöntem olarak benimsemişlerdi. Evlerinde işte her şeyden habersiz uyuyan, işte tamamen masum ve hiçbir şekilde yani Almanya'da hiçbir zarar vermemekle üstelik de faydası olan insanların çocukları evlerinde yakılarak öldürüldü. Yani bu olacak bir şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. O nedenle de bu olay, özellikle bu sonuncusu, kara bir leke olarak Almanya tarihine girdi. Üçü de, yani söylediğim, bahsettiğim üç kundaklama olayı da dahil olmak üzere. Daha sonra da biliyorsunuz bundan çok ders almamış ki Alman hükümetleri gereken tedbirleri almadılar. Arkasından da NSU meselesi ortaya çıktı. Bir aşırı sağ Nazi ya da işte faşist bir terör örgütü, bir hücre 10 kişiyi katletti. Bunlardan 8'i Türk, bir tanesi Yunanlı. Türk'e benzediği için, yani fizyonomik açıdan öldürülen bir Yunanlı ve sonunda da bir kadın polis memuru Alman. Bunlar katledildiler. Şimdi peki bu olaylar bitti mi? Hayır. Yani hala Almanya'da gün geçmiyor ki ya ibadethanelerimize ya işte Türklere ait kurumlara bir saldırı olmasın, bir ırkçı hareket görülmesin ve aynı zamanda da sadece hareket değil, aynı zamanda da tabii ki işte yani dilin de bir şiddeti var, o dilin kullanılmadığı bir olay olmasın. Sosyal medya öyle, ondan sonra ve siyaset kurumu bunları önlemekte son derece aciz olduğunu kanıtladı yıllar içerisinde. Şimdi bütün bunlar olurken, bütün bunlar yaşanırken Mevlüt'e Genç gibi bir şahsiyet, bir Anadolu bilgesi, gerçek bir bilgelik timsali olarak ortaya çıktı. Ve yani nefrete nefretle cevap vermenin doğru bir yol olmadığını tüm dünyaya sergilemiş oldu ki bu fevkalade kıymetlidir. Yani böyle bir insanın ki yaşadığı acı inanılmaz bir acıdır. İki evladını, iki torununu ve bir yeğenini bir gecede kaybeden bir ana, bir büyük anne ve işte neyse yani ailesinden 5 kişiyi birden kaybeden bir insan, ona rağmen son derece vakur ve son derece dengeli bir şekilde bu olayı göğüsledi ve doğrusunu isterseniz insanların pek çoğunun beklemediği kadar büyük bir vekar içerisinde başından bugüne, hayatını kaybettiği son güne kadar acısını mutlaka kalbine gömdü ve o acıyla yaşamasına rağmen başkalarına karşı nefretle karşı çıkmanın, yani böyle bir olaya nefretle cevap vermenin doğru olmadığını yıllar boyunca 93'ten bu yana haykırdı. Bu evet. Fevkalade değerli bir şey. Yani kendisine bir kere tüm insanlığın müteşekkir olması gerektiğine inanıyorum. Ben vefat haberini aldığım zaman gerçekten çok üzüldüm. 2011 senesinde Berlin'de bizim devletimizin düzenlediği büyük bir göç toplantısı vardı. Orada görüp elini de öpmüştüm. Allah rahmet eylesin diyorum. Ve bu olayları, bu aşırılıkları, bu cinayetleri önlemeyen işte her kim ise özellikle siyaset kurumu ve ilgili kurumlar Almanya'daki, bundan çok büyük ders almaları gerekir diye düşünüyorum. Ve maalesef hatırlayacaksınız 2011'de bu NSU meselesi ortaya çıktığı zaman, yani Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü ortaya çıktığı zaman, o zamanki şansölye işte Başbakan Angela Merkel mecliste bir anma toplantısı yapıp federal mecliste devlet olarak bunların en kısa zamanda ortaya çıkarılacağını falan filan diye böyle işte bir takım taahhütlerde bulunmuştu. Fakat daha sonraki mahkeme sürecini hatırlıyoruz. Orada da böyle bazı şeylerin üstlerinin kapatıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç gün önce de 120 yıllığına kapatılan işte Hessen eyaletindeki işte Anayasayı Koruma Örgütü'nün belgelerinin 120 yıl boyunca saklanacağına ilişkin bir karar vardı. Ona rağmen işte bunlar açıklandı. Fakat baktık ki orada böyle dişe dokunur bir şey yok yani. Demek ki hani biz bu işte pek suçlu değiliz. Bu ırkçılıkla mücadelede yeterince işte işler yapılmıştır demeye getiriyorlar. Ama bu sadece bir aldatmaca diye düşünüyorum. Çünkü herhalde ilgili belgeleri içinden çıkarmışlardır. Böyle zarar verecek devlet, işte ne bileyim sisteme zarar verebilecek belgeleri muhtemelen içinden çıkarmışlar. İşte ortada da bir şey yokmuş zaten demeye getiriyorlar. Bu zihniyetle bunun karşısındaki Mevlüt'e Genç'in tutumuna bakıyorsunuz. Büyük bir vekar içerisinde ve nefretin nasıl engelleneceğine ilişkin de bir ders vererek bu hayattan çekildi. Ebediyete intikal etti. Ama buna karşılık bakıyorsunuz bununla mücadele etmesi gereken kişiler ve kurumlar çok da ders almış değiller. Hala meseleyi böyle bir hafifletme, bir böyle işte küçümseme, önemsiz gösterme çabası içindeler ve bu şekilde de ırkçılığın önünü geçirmesi mümkün değil. Evet. Yani geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Köln Merkez Camii'nde Cuma namazı öncesi ezan okuması meselesi bile ne kadar tartışıldı. Evet, yani evet, bu tartışmalar sürdükçe aslında bu şekilde sürdükçe engellenebilecek bir ırkçılık belası olmadığını görmek lazım. Yani Türk belasının bu şekilde engellenmesi mümkün olmadığını düşünmek lazım evet. diye düşünüyorum.
Hocam Mevlüt'e Genç'in Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ve Uluslararası Cesaret Ödülleri de var. Bir ödül töreninde şu cümleleri kullanmış, hani dediğinizde çok vakurdu evet. diye. Acı benim acım. Ölene kadar devam edecek, ancak iyi olalım, birbirimize saygı, sevgi gösterelim, birbirimizi incitmeyelim, yerli yabancı demeyelim, biz bu ülkenin parçasıyız demişti.
İşte dediğim gibi başta bir Anadolu bilgesi Mevlüt'e Genç, yani Anadolu'nun o yüzyıllardan süzülmüş gelmiş uygarlık anlayışının bir güzel timsali. Yani bunu keşke anlayabilseler yani. Anladıkları tamam, yani bir takım ödüller verilmiş olabilir. Bana kalırsa çok da önemsemiyorum ama Nobel Barış Ödülü de verilmesi gereken bir insandı yani. Açıkça söylemek gerekirse. İşte Mevlüt'e Genç bizimdir. Mevlüt'e Genç herkesindir. Mevlüt'e Genç kendisinden ders alınması gereken bir şahsiyettir, bir kişiliktir. Onun aslında hatırasını dik tutmakta yarar vardır. Ve bunu herhalde Türk Devleti de o şekilde düşünüyor. Tahmin ediyorum hükümetimizin de böyle bir yaklaşımı olduğu kanaatindeyim.
Elbette. Hocam o 29 Mayıs 1993 gününe gidersek, Mevlüt'e Genç'in hani bu kadar ırkçılık karşıtı olduğunu bilerek mi böyle bir kundaklamaya girişildiğini düşünüyorsunuz, yoksa hani onlar yalnızca Türk ve Müslüman olduğu için mi gerçekleşti bu tür bir katliam?
İkincisi yani Mevlüt'e Genç'i tanıdıklarını sanmıyorum. Yani evet. Orada bir Türk'ün gözümün önüne geliyor şimdi, yanmış hali binanın. Ev satın almış olmaları, işte o evde birlikte oturmaları, ondan sonra herhalde bir mutluluk içerisinde olduklarını da gördüler. Yani bizim aile yapımız ortada, ailemizin fertlerinin birbirine olan yakınlıkları, dayanışma ortada. Bu böyle işte yani tamamen lumpen diyebileceğimiz o Nazizm artıkları, genç onlar da işte 5 ya da 3 kişi. Bunlar mahkum da oldular. Fakat sonra cezaları doldu. Çıktılar, hayatlarını sürdürüyorlar. Aynı şekilde hatırlıyorum 1988'de Şivantop'ta Josef Staller diye bir genç adam insanları yaktı. İşte 4 kişiyi yaktı. 3'ü bir Türk ailesi, bir tanesi bir Alman. Ne oldu? İşte 12 yıl yattı. 12 yıl sonra çıktı dışarı falan filan. Bu hayatına devam ediyor. Bunlar tabii çok büyük acılar. Yani bunlar cezalandırmayla da geri gelmiyor yani.
Hocam 5 kişinin hayatına canını kıyıp sonra 12 yıl yatıp çıkmak, bu gerçekten ne vicdana sığar, ne hiçbir şeye sığmaz, ne siyasete sığar, ne kanunlara, hükümlere, kurallara sığar. Bu nasıl bir vicdandır, ben
işte
gerçekten
bu
soruyorum.
Suç ve cezalandırmanın kendine göre bir ikilemi var maalesef işte. Yani hele özellikle bu insanların katledildiğini düşünecek olursak, yani en kötü biçimde, hangi şekilde olursa olsun, ama aynı zamanda da en kötü biçimde, yani onu da vurgulamak lazım, yanarak öldüler. Daha sonra kurtulanlar da uzun süre ameliyatlar, tedaviler falan gördüler o evde. Yani büyük acılara gark oldu bu aile.
Evet, yani çocuklardan biri 5 yaşındaymış vefat ettiğinde. Ve diğeri 9 yaşında, diğeri 12, diğeri 19 ve diğeri 28 yaşında.
Ya işte kız ve kadın bunlar, düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu hep yani insan düşündükçe içi acıyor. Fevkalade acıklı bir şeydi yani. Ben hatırlıyorum o zaman. Ondan sonra şimdi tabii buna böyle çok ilgi gösterir gibi oldular. O zamanın şimdi hayatta olmayan Cumhurbaşkanı Johannes Rau, ondan sonra diğer önemli politikacılar falan da gereken alakayı göstermeye çalıştılar falan. Ama bilmiyorum yani, işin arkasında ne var ki, bunu beceriksizlikle şey etmek, tanımlamak mümkün değil. Bir müesses nizam var, bu işlerin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor gibi geliyor insana. Yani ben öyle komplo teorileri falan sevmem, ama neticede sanki Türkleri yıldırmak, bir an evvel ülkelerine dönmelerini temin etmek için yapılmış, aslında biraz da naif bir şekilde, biraz da akılsızca yapılmış bir planın parçaları bunlar diye düşünüyorum. Yani Enes'u da öyle oldu. Şimdi kimse de yerinden kıpırdamıyor, gelmiyor, gitmiyor falan. Yani sadece Alman siyasetine, Alman devletine olan güven ve inancı zedelemiş oldu Türkler arasında, diğer yabancılar için de geçerlidir. Böyle bir şey yaşanmaya devam ediyor ve maalesef yani ben Mevlüt'e Genç'in hakikaten heykeli dikilmesi gereken bir önemli şahsiyet olduğu kanaatindeyim. Zannediyorum Almanya'daki Türk toplumu onun anısını yaşatmaya devam edecek ve onun düşüncesi istikametinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da. Çünkü bütün bu haksız saldırılara, bütün bu cinayetlere rağmen Türk toplumu son derece vakur cevap vermiştir. Acısını görmüştür, ama karşılığında bir nefret duygusu ne geliştirmiştir, ne de bunu eyleme dökmüştür. Yani bundan da tabii ayrıca memnun olmamız lazım. Yeter ki işte bir takım kör gözler, sağır kulaklar bunu görsün yani.
Evet, görsün ve duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Madalyasıyla da ödüllendirildi Mevlüt Genç.
Evet, tabii.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi Nobel Barış Ödülü şimdi kendisinin arkasından verilmiş olsa bile hani... Evet. Belki bu barışa hizmet eder mi? Bu acıların bir daha yaşanmamasına hizmet eder mi? Sağlar mı? Tabii onu zaman gösterir. Ama evet. Bizim tabii görevimiz hem yayın kuruluşu olarak hem Türk vatandaşları olarak bu tür acıları unutmamak ve her defasında hatırlatmak ki bu tür acıların sadece kişileri değil aslında toplumların birbirleriyle olan uluslararası ilişkilerine de çok büyük sıkıntı ve sorunlar yaratabileceğinin de gösterdiğini tüm dünyaya haykırmak. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince Mevlüt'e Genç'in adını tarihe yazıp yıllar yılı hiçbir zaman unutulmayacak şahsiyetler arasına girip sesini duyurmasına devam edeceğiz kendi elimizden geldiğince.
Yani çok doğru olur.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Size de kolaylıklar diliyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Sağ olun.
Çalışmalarınızda başarılar
çok
ve kolaylıklar
dilerim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen'de yaşananları, hayatını kaybedenleri hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Mevlüt'e Genç'in hayatını kaybetmesi vesilesiyle biz de o günü yeniden yaşamak istedik. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve bir daha bu tür acıların yaşanmaması temennisiyle müzikle yayınımıza devam ediyoruz.
Gecegündüz çok ağladım, gül ağladım, deli yüme derim. karşında.
Altaylardan Balkanlara.
Güne bakan Altaylardan Balkanlara köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Sezin Hanım.
Geçtiğimiz hafta değil, bir önceki hafta Kutadgu Bilig konuşmuştuk. Evet. Bu hafta da Divan-ı Lügat-ı Türk'ü konuşacağız. Çağdaş demiştik değil mi hocam? Yani aslında aynı dönemlerde mi yaşadılar?
Evet, çok yakın birbirine yazılmış olduğu tarih 3 yıl sonra, işte Kutadgu Bilig 1070 yılında teslim ediliyor, bitiyor. Divan-ı Lügat-ı Türk de Türkçenin ilk sözlüğü kabul ediyoruz 1074 yılında. Arada 4 yıllık bir fark var ama tabii böyle bir sözlüğün yıllar alan bir çalışması var.
Sözünüzü kestim. 1074, yani o zaman hani hep o Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu'ya girdiğinin 3 yılı sonra. Yani bunun da bir etkisi oldu mu?
Tabii Orta Asya ve Kaşgarlı'nın dünyası, Kaşgarlı Mahmud'un dünyası, Türkistan diye adlandırıyoruz. Selçuklu ile çok yakın iç içe ve Sultan Alparslan'ın da tam olarak hakim olmak istediği bir saha. Sultan Melikşah döneminde artık Karahanlı ülkesi tam olarak Selçuklu'ya bağlandı. Sultan Alparslan Anadolu fethini, kapıları başlatan, açan kişidir. Malazgirt Anadolu istikameti batı yönüdür Türklerin. Selçuklu batı koludur. Karahanlılar doğuda kalıyor. Böyle baktığımızda divanın yazıldığı çağ itibariyle Türk dünyasının geneli hakkında bilgiler var. Ama Selçuklu İdari Teşkilatı ve Selçuklu Devlet Yapısı'yla ilgili bilgileri buradan hareketle çıkarımlar yaparak tespit edebiliyoruz. Yani bu sözlüğün kendi yaşadığı çağ için bir temel kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudan Selçuklu Devleti'nin tesiri altında yazıldığını söyleyemeyiz. Sonuçta bir Karahanlı prensi, kendisi bir şehzade. Yazdığı coğrafya bu sözlüğün bütün Türk illeri, bütün Türk boyları ve oymakları dolaşılarak yazılmış. Ve Kaşgarlı Mahmud kendisini tanımlarken kendi ifadesiyle sözlükte Türklerin en anlaşılır açık konuşanı, en sadesi, Türkçe yani Türkçeyi en sade açık konuşan, asili yani soylu bir aileden geldiğini ifade ediyor. Ve aynı zamanda da konuştuğu en kolay anlaşılan kişi. Ne demek bu? Konuştuğu en kolay anlaşılan kişi, kendi çağının en sade güncel Türkçesini kullanıyor. Evet. Ve bu Türkçenin Arap Türkçesi, Araplarla karşılaştırılmasını yaptığı sözlüğün adını da Araplara Türkçe öğretmek için divan ismini koyuyor. Divan-ı Lügat-ı Türk adını veriyor. Divan sözcüğü aslında Türk illerinin tamamının konuşma sözcüklerini kapsayan bir ifade. Sözcük olarak divan sözcüğü Arapçada da, Farsçada da, Türkçede de geçen bir ifadedir. Hı hı. Divan bir türdür, edebi bir türdür. Ama temsil ettiği anlam itibariyle bir kamus, sözlük ve lügat sözcüğüne burada dikkat etmek gerekiyor. Lügat sözcüğü, divan-ı lügat-ı Türk derken sözlükler demektir. Yani lügat birden fazla dili de içinde barındıran sözlüğün adıdır. Bu ne demek? Yani birçok Türk lehçesi, ağzı o çağda konuşuluyordu ve bunların hepsini içine alan sözlük. Türk illerinin sözlüğü ve bu sözlüğü Araplara Türkçeyi öğretmek için yazdım ifadesini de sözlüğün genel yazılış tarzından anlıyoruz. Çünkü sözlükteki madde başları, çevirisi yapılan sözcükler Türkçedir.
Evet.
Türkçe sözcüğü Arapça olarak açıklıyor. O zaman kim anlayacak bu sözcüğü? Araplar anlayacak. Yani Arapların okur yazarları, ilim insanları, bilginleri okuyacaklar, Türkçeyi öğrenmiş olacaklar. Türkler neye hangi sözcüğü kullanıyorlar, hangi ismi nasıl kullanıyorlar, hangi anlamda kullanıyorlar, hangi fiili, eylemi nasıl adlandırıyorlar, Arapça olarak okuyup Türkçeyi öğreniyorlar aslında.
Hmm.
Kaşgarlı Mahmut Arapları Türkçe ile yarışan bir kavim olarak görüyor ve Türklerin de en az Arapça ve Araplar kadar güçlü bir edebiyata, dile sahip olduğunu ispatlamaya çalıştığını kendisi ifade ediyor. Ve bununla ilgili de görüşünü beyan ediyor. Şüphesiz Türkçenin ilk sözlüğü kabul ettiğimiz bu sözlük kendi içinde bir sözlük mantığına da sahip. Önce isimleri, sonra fiilleri harf sırasına göre, sözcük sözcük harf sırasına göre açıklıyor ve bölümlere ayırıyor. Divan-ı Lügat Türk'ün keşfi ve dünyaya mal olması da yaklaşık bir 600 yıllık geçmişe sahip. Yani 600 yıldır bu sözlükle ilgili bilgiler çeşitli kaynaklar içerisinde ismi geçen bir kitaptı. Ortaya çıkışı da 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında, ikinci meşrutiyet döneminde oldu.
Niye 1900, bu kadar geç oldu?
Tabii Katip Çelebi'nin Keşf-i Zunun adlı eserinde bu sözlükten bahsettiğini görüyoruz. Sözlüğün bu kadar geç ortaya çıkması, tanınması vesaire, bunun gibi pek çok eser daha var. Bulunması, bir nasıl diyelim, nasip işidir bu işler.
Orijinal el yazması
nüshası ortada yoktu. Yani sözlüğün nüshasının olmadığını pek çok yerde kaydı geçse de bazı eserlerin kendisini bulamıyorsunuz. Bunun gibi Kaşgarlı Mahmud'un bir eseri daha var mesela. Bu sözlüğü, bir de onun gramer kitabı var. Asıl gramer kitabının hikayesi bambaşka.
Türk dilinin yani dil bilgisi.
Türk dilinin grameri, dil bilgisi. Yani Kaşgarlı Mahmud aynı zamanda gramerini yazmış Türkçenin. Ve bu grameri çok yakın bir zamanda Kazakistan'da bulundu. Şu anda Kazakistan'da. Bunun da çalışılıp bir an önce Türk dünyasında ve dünyada pek çok yayının bununla ilgili yapılması
oraya
gerekiyor.
Oraya nasıl gittiği de çok aslında ilginç değil mi?
Tabii. Şöyle, Kazakistan tabii Karahanlı ülkesinin bulunduğu yer. Bu anlamda baktığımızda Karahanlı ülkesinin sınırları çok geniş, etki sahası çok geniş. Kaşgarlı Mahmud da bu sözlüğü araştırmacılarımızın ve sözlüğün içindeki ifadelere baktığımız zaman halifeye hediye ettiğine göre Bağdat'ta bitirmiş ve Bağdat'ta takdim etmiş. Yani Araplara Türkçe'yi öğretmek isteyen bir kişi herhalde onların merkezi olan, o zamanki başkenti, halifeliğin merkezi Bağdat'ta bu sözlüğü yazar ve hediye ederdi ve bunu yapmıştır. Yani nitekim o halife Muktedi Billah'a sözlüğü hediye ettiğini söylüyor kendisi bitirerek. Bununla ilgili de şükür ve duada bulunuyor. Sözlüğün başında bir dua metni var yine. Besmele ile başlıyor. Çünkü İslamiyet'e giren Türklerin hem dil hem tercüme hareketleriyle uğraştıkları bir dönemi temsil ediyor Kaşgarlı Mahmud. Bir tercüme hareketi döneminin en önemli isimlerinden birisidir. Dolayısıyla gramer kitabı yazması, sözlük yazması. Öte yandan bir şey daha hemen hatırlatalım. Bu sözlük her ne kadar Divan-ı Lugat-ı Türk ismiyle anılsa da, sözlük desek de, kamus diyelim eski isimle.
Lehçeleri ve ağızlar evet, da var.
Bunun içerisinde gramer de var aslında. Çünkü sözcüğün hangi dilde nasıl kullanıldığını örneklerle cümle cümle, tümce tümce açıklıyor. Ne demek bu? Özne, yüklem, bağlaç ve artık nesne, içerisinde geçen isimler ve fiiller ayırt edilerek belirtiliyor. Anlam kaymaları gösteriliyor. Bu gramatikal bir anlatımdır aslında. Yani sözlüğün içerisinde dil bilgisi tahlilleri var ve ayrımlar var. Bu açıdan baktığımızda bu sadece bir sözlük değil. Sözlüğün içerisinde etnoloji, filoloji ile ilgili temel varsayımlar ve ayrımlar var, ayrım noktaları var. Ayrıca bir şey daha belirtelim. İnterdisipliner bir temel eser. Çünkü dilin dışında tarihle ilgili bilgiler var, coğrafya ile ilgili bilgiler var ve Türk dünyasının değil, bütün dünyanın bir yuvarlak çizimi haritası var sözlükte. Şimdi elinizde de bir tane örneği
evet,
var.
Evet, şimdi ben müsaadenizle dinleyicilerimize...
Kitabın en sonunda dünya haritası istiyorum. Var. Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği.
Sevgili dinleyicilerimiz, ve Facebook sayfamız üzerinden fotoğrafı da göreceksiniz elimde olan nüshanın. Fakat ben size şöyle anlatayım. Besim Atalay'ın çevirisi var o sizin göreceğiniz fotoğrafta. 5. baskı hemen ve 1. cilt. Ben tabii 1. cilt deyip hani kısa bir şey düşünmeyin. Yaklaşık hemen bakıyorum kaç sayfadan oluştuğunu söyleyeceğim size. Yaklaşık 500 sayfa ve bundan 5 cilt var değil mi hocam?
Şu anki baskısı indeksle beraber 5 cilt. İlk baskısı Besim Atalay tarafından redakte edilerek 1939-41 yıllar arasında evet. Yeniden dizilmiştir.
39'da, aynı sıra 40'da, 47'de ve 43'te basılmış yani ilk
aslına
olarak.
Aslına sadık kalınarak bu korunmuştur. Kilisli Muallim Rıfat'ın 1917 yılında yayınlamış olduğu nüsha dizilişi aynen korunarak yeniden basılmıştır. Yani ilk baskısı 1915-17 yıllar arasında gerçekleşiyor.
İkinci bu da, baskı 85'te. Arada bayağı evet. Yıl beklenmiş.
Tabii uzun bir süre sözlük basılmıyor. Yeniden baskısı şu anda da var.
Türk Benim elimdeki 2006 baskısı.
Türk Dil Kurumu yayınlarından ve ayrıca başka yayıncılar da basıyor tabii. Üzerinde araştırma yapanların, yabancı dile çevirenlerin olduğunu da hatırlatalım. Evet. Karl Brockelmann başta olmak üzere Almanya'da, İngiltere'de, dünyanın birçok ülkesinde Türkoloji çalışan kürsülerde bu temel bir eserdir. Özellikle sosyal bilim tarihini çalışan herkesin başucu kitabı olması gerekir. Hı hı. İster felsefe çalışalım, ister düşünürlük tarihlerini çalışalım, din bilimlerini çalışsak da, tarih ve sosyal bilimleri çalışıyor isek de bu sözlük gerçekten mesela inanç ve kültür atlasıyla ilgili de çok değerli bilgiler veriyor. Türk dünyasının bütün kavimlerini, boylarını, devletlerini tanıtıyor. Kavramsal anlamda çok farklı sahalarla ilişkiler kurabileceğimiz anlatımlar var. Hı hı. Sözlük bu anlamda içerisindeki verdiği bilgilerle çok değerli bir nasihatname kültürünü de ortaya koyuyor. Çünkü şairlerden kıymetli sözler, alıntılar var. Çağın şairlerinden, Türk şairlerinden sözler var. Mesela Kaşgarlı Mahmud'un bu divanda yer verdiği güzel nasihat sözlerinden bir şiiri hemen burada hatırlayalım. Hemen anlamıyla birlikte ifade edeyim ben. Diyor ki Kaşgarlı Mahmud, ukuşka ağırlık bilikten gelir, biliklik kıymetin bilikler bilir. Yani bir insanın gerçek üstünlüğü bilgiden kaynaklanır, bilginin kıymetini ise ancak bilgeler bilir. O halde yani bilge insanlar ancak marifeti, bilgiyi, ilmi bilir, kıymetini bilir. Onlarla birlikte yol yürünmesi gerekir diyor. Burada hemen bu sözün yeni versiyonunu da söyleyelim. Türkçemizde nasıl değişerek geliyor? Marifet iltifata tabidir, iltifatsız marifet zayidir diyoruz. Evet. Ne demek bu? Yani sizin özelliğinizi, bir cevher olduğunuzu, bir kıymetli maden olduğunuzu, varlığınızın değerini, orijinalliğinizi bilenler bilge insanlardır. Ve bu bilge insanlar sayesinde siz bir kıymet taşırsınız. Aksi takdirde kıymetiniz bilinmez. Bilmeyenler tarafından, yani cahiller tarafından bilinmez. Kabaca harcanır evet. Ve değeriniz bilinmez. Evet. İnsan gerçekten böyle bir varlıktır. Etrafına bakan kişi kimin baktığına da bakmalı. Yani bilge insanın bakışı dünyaya ve olaylara değerlendirmesi, sözleri, yazdıkları kıymetlidir. Kaşgarlı Mahmud bunu almış sözlüğüne koymuş. Kitab-ı Cevahir-i Nahv Lugat-ı Türk demiş kitabına. Yani ne demek bu? Türk dilinin cevher niteliğindeki özellikleri, mücevher niteliğindeki özellikleri demiş. Yani temel püf noktalarına değiniyor dilin. Dilin temel taşlarına atıf yapıyor ve gramer bilgisini, dil bilgisinin temel ayrım noktalarını tespit ediyor. Bu anlamda baktığımızda çok iyi eğitim görmüş bir şehzadeyken, kendisinin taht peşinde, hükümdarlık peşinde koşması gerekirken, ilim peşinde koşan bir insan olması, ilme kendisini adaması dikkat çekici bir fedakarlıktır aynı zamanda. Öte yandan İslamiyet'e yeni girmiş Türk topluluklarının, Türkmenlerin, Karluk, Yağma, Çiğil boylarının, Oğuzların, Yörüklerin, bütün bu Türk-Oğuz topluluklarının İslam'la haşir neşir olduğu, tanıştığı bir çağda böyle bir sözlüğün anlamına biraz düşünerek baktığımızda gerçekten Türkler İslamiyet'in temel kaynaklarıyla ilgili de çok ciddi eserler ortaya koyup çeviri hareketlerinde bulunuyorlardı. Hem Türk bilim insanları için o çağda hem de Arapça bilen, Arapça okuyan müderrisler, ilim insanları için Türkçeyi bilmek ve onların dilinde yani Türklerin dilinde İslamiyet'i anlatmak önem taşıyordu. Evet. Bu anlamda bu vazgeçilmez bir zorunluluktu, böyle bir sözlük. Kaşgarlı Mahmut da bunu yapmış, başarmış ve
kaç çok büyük. Kaç yılda yazmış hocam?
Yani kendisi bütün hayatı boyunca bununla uğraştığını söylüyor. Bütün Türk illerini dolaştım diyor. Artık onun yıl olarak sayısını, ömrünü vermiş olması şeklinde tarif etmeliyiz. Bütün Türk illerini dolaştım dediği, bütün Orta Asya'da Kaşgar'dan Bağdat'a kadar olan bütün sahayı, Selçuklu ülkesi dahil dolaşmıştır. Böylece aşağı...
Kaşgar şu anda hangi?
Kaşgar şu anda Doğu Türkistan'da bulunuyor. Ve Urumqi, biliyorsunuz Doğu Türkistan'ın başkenti, yakınlarında bir tarihi şehirdir. Kaşgarlı Mahmud'un da buradan hemen rahmetle yad edelim. Evet. İfade ettiği gibi içerisinde iki tane hadis-i şerif var. Yani İslam tarihinden bazı atıflar vardır diye dinleyicilerimiz belki akıllarına soru gelirse şunu ifade edelim. İki hadis var. Bu hadislerin kaynağıyla ilgili kendisinin anlatısı. Ben bunu İslam bilgini olan kişilerden öğrendim, duydum. Bu hadisleri Türklerle ilgili hadisler olarak aldım diyor. Ama hadislerin rivayet zincirini tam bilemiyoruz. Kendisi de anlatmıyor. Yani dil konusunun önemli olduğunu anlatmak için çeşitli gerekçelerini ortaya koyuyor sözlükte. Divan-ı Lügat-ı Türk, Türkçenin sadece bir sözlüğü değil, ondan dolayı günümüzde de bütün sosyal bilim insanlarının, hatta devlet adamlarının bilmesi gereken temel bir başvuru eseri. İçerisinde nasihat, kültür, tarih, devlet yönetimiyle ilgili çok ciddi açıklamalar var ve yaşadığı çağ itibariyle, yani 1000 yılından 1099'a kadar olan sahayı, yani 11. yüzyılı anlatması itibariyle kendi döneminin haritasını da içinde taşıyan bir eser.
Evet hocam, yavaş yavaş olması süremizin itibariyle sonuna geliyoruz. Onu da haritayı da dinleyicilerimize...
Coğrafya açısından da coğrafya bilgisini ve Karahanlı Devleti'nin komşu milletlerini, hakim olduğu sahayı, dağları, ovaları görüyoruz orada. Onların hepsini ortaya koyan bir haritayı da içeriyor. Bütün bunlarla birlikte bu bir ansiklopedi aslında. Yani sözlük ifadesi burada çok şey kalıyor. Anlam olarak bu kapsama göre anlatabiliyor muyum? Evet. İçerisinde gramatikal bilgiler var, dil bilgisi açıklamaları var.
O yüzden lügat sözcüğü sanırım sözlük sözcüğünden daha geniş kapsamlı harita var. Bir anlatış.
Bu harita mesela çok fazla bilinmiyor. Haritanın içerisindeki bilgilere baktığımız zaman dünyanın yuvarlak çizimi... Evet. Çok fazla bilinmeyen bir çizimdir bu. Dünya yuvarlak olarak çizilmiştir ve merkezini de Kaşgar olarak işaretlemiştir. Kendi doğduğu yeri başkent olarak göstermiş. Evet,
tam neresi hocam, ben şu anda
tam haritaya bakıyorum. Ortasında, haritanın tam ortasını dünya haritası olarak belirlemiş. Ve çok komşu güzel. Milletleri, devletleri gösterirken de, okyanusları, akarsuları gösterirken de devletlerin isimleriyle beraber yazmış.
En dışında ne yazıyor hocam? Haritanın en dışında.
En dışı çizgi olarak baktığınız zaman.
Sanki yazı var gibi.
Onlar yönler.
Ha, yönler yazıyor.
Doğu, batı, kuzey, güney. Aynı zamanda büyük okyanusu gösteriyor o.
Çok güzel.
Yani dünyanın en geniş coğrafyası okyanuslardır. Onunla dünyanın sınırlarını çizmiş. Asya'nın doğusu, güneyi, batısı. Düşündüğümüz zaman evet, dünya kara parçaları bir ada şeklinde okyanusun üzerinde yüzer ve bir gemi şeklindedir kara parçaları. Kaşgarlı Mahmud bunu anlatmış, yuvarlak çizmiş dünyayı da.
Evet.
Yaşadığı çağ orta çağ ve dünyanın yuvarlak çizilmesi olayı çok önemlidir. Çünkü 16. yüzyılda bile Avrupa'da dünya yuvarlak dediği için asılan insanların sayısını bilmiyoruz.
Evet.
Yani bu Galileo, Kopernik olayını başta başına bir büyük olaydır. Hatırlayacak olursak, siz bunu kabul etmeseniz de dünya dönüyor diyor mahkemeden sonra
ya Galileo'nun teorisi.
Kaşgarlı Mahmud bunu yüzyıllar öncesinde söylüyordu,
ve yazıyordu,
anlatıyordu ve haritasını çizmişti. Sözlük gerçekten kendi çağının en ileri seviyesinde bir anlatım da içeriyor. Bu bakımdan ben dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Bunun özeti şeklinde anlatılar var. Onları da okuyabilirler.
Evet, evet hocam, çok gerçekten hani ben de bu nüshayı ilk defa sizin vesilenizle elime almış oldum. Çok da etkilendim. Özellikle o haritadan çok etkilendiğimi ifade etmeliyim. Son saniyemizde örneğin ilk açtığım bir kelime ulaştı elime. Ulaştı yazıyor. Evet. Sol tarafında ne yazıyor, sağ tarafında ne yazıyor? Hemen bana söyleyin, öyle kapatalım yayınımızı.
Ulaştı sözcüğünün eski Türkçe yazısıyla, Karahanlı Türkçesiyle ulaştı diye yazıyor. Ardından bir nesne bir nesneye kavuşması demektir diyor.
Ya ilk açtım, burası çıktı sevgili dinleyiciler. Evet. İnşallah
bir fiil açıklaması çıktı. Ulaşmak fiilinin
yerine ulaşmıştır diyelim.
1074 yılı itibariyle Kaşgarlı Mahmud'un Abbas halifesi Muktedi Billah'a hediye ettiği sözlükte fiil cümlesi ifadesi
oldu da ifade ediliyor. Hocam evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle kısacık bir sürede bu şaheseri dinleyicilerimize anlatmaya çalıştık ama tabii asıl ellerini alıp şöyle açıp o kokuyu da hissederek, o haritaya da bakarak okurlarsa, okumaya çalışırlarsa o dönem hakkında da çok kıymetli bilgiler edineceklerdir.
Yani kısa sürede toparlamaya çalıştık.
Elimizden geldiğince ondan hocam dolayı, sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de programımızın sonuna geldik. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz bugün bu kıymetli eseri bizlerle buluşturduğu için. Hocamız Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızdı. Altaylardan Balkanlara köşemizde bugün Divan-ı Lügatit Türk'ü konuştuk. Önümüzdeki hafta bakalım hangi konuyla sizlerle birlikte olacağız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, program ekibimiz Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik öğretmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.